Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Orta Çağ'da yaşanmış büyük veba salgınını anlatacağım. Büyük veba salgını, tarihte yaşanılmış birçok savaştan daha fazla can kaybına sebep olmuş bir felakettir. Etkisi o kadar büyükmüş ki, birkaç yılda 100 milyona yakın kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Veba salgını, 1347 ile 1351 yılları arasında Avrupa'da meydana gelmiştir. O zamanlar Avrupa'da yoğun nüfus artışı yaşanmış, bunun sonunda da kıtlık dönemine girilmiştir. Büyük veba salgınının kıtlık döneminin hemen arkasından gelmesi haliyle Avrupa'nın bu durumla mücadelesini çok zorlaştırmıştır. Gemide yaşayan pire ve farelerin de bu hastalığın yayılmasında etkili oldukları söylenmektedir. Salgın, yayılmaya başladıktan kısa bir süre sonra insanlarda psikolojik yıkım yaşatmıştır. Bununla birlikte salgından sonra insanların yönetime olan güvensizlikleri ve itaatsizlikleri artmış, sosyal aktiviteleri bitmiş, iletişim kopuklukları olmuş, birbirlerinden uzaklaşmalarına sebebiyet vermiş, ürün ve işçi ücretlerinin artmasına neden olmuştur. Bu salgınla birlikte dünya hem ekonomik hem de psikolojik bir çöküşe şahit olmuştur.
İlk devletlerde gücün meşruiyet kaynağı. İlk çağın başından itibaren Mezopotamya, Mısır, Anadolu gibi bölgelerde geniş alanlara hükmeden güçlü siyasi oluşumlar ortaya çıkmıştır. Krallar yönetimdeki meşruluğu yani güçlerini dinden almıştır. Bu nedenle ilk devletlerde gücün meşruiyet kaynağı tanrısaldır. Anadolu'da M.Ö. 1700'lerde kurulan Hititler'de kralların gücünü tanrıdan aldığına inanılır ve emirleri tanrının emriymiş gibi görülürdü. İlk çağın önemli bir diğer medeniyet merkezi olan Mezopotamya uygarlıklarından Sümerler'de yönetici olan ensiller yani rahip krallar en yüksek rahip, yargıç ve komutandı. Bu tapınakları yöneten rahip sınıfı kentin yöneticileri üzerinde etkiliydi. Asur ve Babiller'de ise kral büyük tanrıların yeryüzündeki temsilcisi olup onlar adına ülkeyi yöneten rahip krallardı. Kralın kutsal kişiliği tanrılar ve tapınaklara yaptığı hizmetlerle değerlendirildi. Ancak ünlü Babil kralı Hammurabi bu anlayıştan farklı olarak kendisini adaletin kralı olarak ifade etmiştir. Kendine özgü bir medeniyet oluşturan Mısır Krallığı'nın ilk dönemlerinde krallar Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisidir. Başlangıçta Tanrı olarak görünmeyen firavunlar ilerleyen dönemlerde Tanrı olarak görünmeye başlanmıştır. İnsan şeklinde Tanrı sayılan firavunlar toprakların, malların ve insanların sahibi olarak görülmüş ve Tanrı kral olarak kabul edilmiştir. Her kentte Sümerlere saygı duyduğu tanrılara adanmış Ziggurat adı verilen tapınaklar inşa etmişlerdi. Kendine özgü medeniyet oluşturan Mısır Krallığı'nın ilk dönemlerde krallar Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisidir. Makedonya Kralı 2. Filipos bütün Yunanistan'ı egemenliği altına alarak Helen Birliği'ni meydana getirdi. 2. Filipos'un bir suikast sonucu öldürülmesi üzerine oğlu 3. Alexander Makedon Krallığı'nın başına geçti. Önce Anadolu'yu sonra da Pers İmparatorluğu'nun topraklarını ele geçiren Büyük İskender, Hindistan'ın Pencap Havzası'na kadar ilerledi. Büyük İskender Doğu'nun gizemli dinlerinden etkilenmiş ve Mısır'da Amonra rahipleri tarafından tanrı ilan edilmiştir. İlk çağ medeniyetlerinde gücün meşruiyet kaynağı olan dinin yanında yöneticiler de soy kavramı da önemliydi. Örneğin Asurlarda bir kral zorla başa geçse bile kendinden önceki krallarla bir akrabalık bağ kurma gayreti içinde olurdu.
İngiltere'de parlamenter sistem. Parlamenter sistem ya da parlamentarizm, yürütme organının, yasama organının denetiminde olduğu demokratik bir yönetim sistemidir. İngiltere'de parlamenter sistemin tarihsel gelişimi, mutlak monarşinin egemen olduğu İngiltere'de kralın yetkilerinin kısıtlanması, 1215 yılında imzalanan Magna Carta ile başlar. Magna Carta ile kral toprak sahibi soyluların rızası olmadıkça vergi alınmayacağına söz vermiştir. İngiltere'de hükümdar geleneksel olarak ülkenin ileri gelenlerine önemli işleri danışırdı. 13. yüzyıl boyunca baron denen soylular kendilerine daha sık danışılması, toplantıların düzenli yapılması için çaba harcamışlardır. Toplantılara baronların yanında başka çevrelerden de temsilciler katılmaya başlamıştır. Bu toplantılara konuşma toplantısı anlamına gelen parlamento adı verilmiştir. İngiliz parlamentosuna baronlardan başka şövalyeler, din adamları, kent ve kasaba temsilcileri katılmıştır.
Değerli öğretmenim, sevgili arkadaşlar, sizlere Orta Çağ hukuku olan Roma hukukundan bahsedeceğim. Krallık döneminde Roma'da geçerli olan hukuk yurttaşlık hukukuydu. Yurttaşlık hukukundan kendilerini devletin kurucusu ve asıl sahipleri olarak gören patriciler yararlanırdı. Geniş halk kitlesine sahip prebler ayrı hukuk anlayışına tabiydi. Yabancılar yok sayılırdı. Bu dönem hukuk anlayışında cinsiyet ayrımı, toplumsal sınıf farkı, kölelik sistemi söz konusuydu. Şöyle ki Roma efendileri kölelerini isterse öldürür, alacaklar borçluyu köle olarak satabilir, kadına hukuki işlem yapma ve miras hakkı tanınmazdı. Patricilerin örf ve adetlerine dayanan Roma hukuku şekilci ve sert hükümler içerirdi. Bu hukuk sisteminin yazılı kuralları yoktu. Herkes tarafından bilinmezdi. Yöneticilerin keyfine bağlıydı. Yargılama yetkisi